İkinci ayrım. Babamın okuma kitabının adı İki Çocuğun Fransa Seyahati'ydi. Şöyle tuhaf cümleler vardı içinde. Kaderimize şükredip her zaman mutlu olmayı öğrenmeliyiz. Sayfa 186, 326. basım. Dünyada en güzel şey yoksullara merhamet etmektir. Sayfa 11. Sevgi bağıyla birbirine bağlı bir aile zenginliklerin en büyüğüne sahiptir. Sayfa 260. Zenginliğin en mutluluk verici tarafı başkasının yoksulluğunu hafifletmeye imkan vermesidir. Sayfa 130. Yüce Kitap yoksul çocuklara yönelik şöyle diyor. Faal insan tek bir saniyeyi boşa geçirmez ve gününün sonunda her saatin kendisine bir şey kazandırdığını görür. Buna karşılık ihmalkar insan işini gücünü hep başka bir zamana erteler. Uyuyup durur ve unutulur. Yatakta da, masada da, sohbette de gün sona erdiğinde hiçbir şey yapmamıştır. Aylar ve yıllar akıp gider. Yaşlılık gelip çatar. O hala aynı noktadadır. Hatırladığı tek kitap buydu. Bize gerçek gibi gelirdi. Sabah saat 5'te inekleri sağmaya, ahırları boşaltmaya, atları tımar etmeye, akşamları inekleri sağmaya başladı. Karşılığında yıkanıp paklanıyor, karnı doyuruluyor, yatacak yer ve 3-5 kuruş harçlık veriliyordu. Ağılın üstünde çarşafsız bir şiltede uyuyordu. Hayvanlar rüya görür, bütün gece yeri döverler. Anne babasının evini, şimdi kendisine yasak olan yeri düşünürdü. Zaman zaman kız kardeşlerinden biri her işe koşulan dilsiz ablası elinde çıkanı parmaklığın orada görünürdü. Büyük baba yeminler ediyor, sözler veriyor, oysa niçin yine kaçtığını söyleyemiyordu. Hemen o akşam büyük baba onu yeniden patronlarına götürüyor, utançtan yüzünü kızartıyordu. Babam neşeli mizaçlıydı. Oyuncu tabiatla her zaman hikaye anlatmaya, insanları güldürüp eğlendirmeye hazır. Çiftlikte hiç yaşıtı yoktu. Pazar günleri kendisi gibi inek çobanı olan erkek kardeşiyle birlikte ayinde hizmet ediyordu. Cemiyetlere gidiyor, dans ediyor, okul arkadaşlarıyla buluşuyordu. Yine de mutluyduk işte. Devir öyleydi. Askere gidinceye kadar çiftlikteydi. Mesai saati diye bir şey yoktu. Çiftçiler yiyecekleri kısıp duruyordu. Bir gün yaşlı bir inek çobanının tabağındaki et dilimi hafifçe kıvrıldı. Altı bütünüyle kurt kaynıyordu. Tahammül sınırı aşılmıştı. İhtiyar ayağa kalktı. Artık köpek muamelesi görmek istemediklerini haykırdı. Et değiştirildi. Potemkin zırhlısından bir sahne değil bu. Sabahki inek sağımından akşamki sağım arasında ekim sağanakları, sıkma makinesinde taşınan elma fıçıları, büyük küreklerle toplanan tavuk pislikleri, sıcak susuzluk. Ama aynı zamanda içinde metelik gizlenen özel bayram çörekleri, fıkralı ve cizili takvimler, kestane şekerleri, Mardi Gras, bir yere kaybolma, krep yapacağız. Köpüklenme şarabı ve saman çöpüyle patlatıverilen kurbağalar. Bu tarzda bir şey yapmak kolay olurdu. Mevsimlerin ilelebet geri dönüşü, basit sevinçler ve tarlaların sessizliği. Babam başkasının toprağını işliyordu. Toprağın güzelliğini göremedi. Toprak ananın ihtişamını ve diğer efsaneleri kaçırdı. Birinci Dünya Savaşı'nda çiftliklerde sadece babam gibi gençler ve yaşlılar kalmıştı. Onlardan iyi faydalanılmaya çalışılıyordu. Mutfak duvarının asılı bir haritanın üzerinde ordudan ilerleyişini takip ediyor, açık saçık dergileri keşfediyor ve Y'de sinemaya gidiyordu. Görüntünün altındaki yazıları herkes yüksek sesle okuyor, çoğu sonuna kadar gelemiyordu. İzinli olarak gelen abisinden öğrendiği argo sözleri kullanıyordu. Köylü kadınlar her ay kocası cephede olanların çamaşırlarını inceliyordu. Herhangi bir şeyin bir çamaşırın eksik olup olmadığını kontrol etmek için. Savaş her şeyi alt üst etmişti. Köyde yoyo oynanıyor ve kafelerde elma likörü yerine şarap içiliyordu. Balolarda kızlar üzerlerine çıkmamacısına bir koku sinmiş olan çiftlik oğlanlarından giderek hoşlanmaz oluyordu artık. Askerlikle beraber babam dünyaya giriş yaptı. Paris metro, bir Loren şehri, herkesi eşit kılan üniforma, dört bir yandan gelen arkadaşlar, bir şatodan da daha büyük olan kışla. Elma şarabının kemirdiği dişlerini bir makineyle değiş tokuş etmeye hak kazandı. Sık sık fotoğraf çektiriyordu. Geri geldiğinde ekine dönmek istemedi. Toprağa işlemeyi hep böyle adlandırdı. Ekin öteki anlamı manevi olan onun için fuzuliydi. Doğal olarak fabrikadan başka seçenek yoktu. Savaştan çıkarken Y sanayileşmeye başlamıştı. Babam 13 yaşından büyük kız ve oğlanları istihdam eden bir iplik fabrikasına girdi. Kötü hava şartlarından etkilenmeyen temiz bir işti. İki cinsiyet için ayrı ayrı tuvaletler ve soyunma odaları, sabit mesai saatleri vardı. Akşamleyin siren çaldıktan sonra özgürdü ve üstü başı sütçü gibi kokmuyordu. İlk çemberden çıkmıştı. Royen'de ya da Havre'de daha iyi maaşlı işler bulunuyordu. Ailesini, çileli annesini terk etmesi şehrin açık gözlerine meydan okuması gerekecekti. Gözü pek yemiyordu. 8 yıl boyunca hayvanlar ve tarlalar. Ciddiydi. Yani bir işçi için ne tembel, ne içkici, ne eğlence düşkünü. Sinema ve Charleston ama meyhane yok. Şefirlerin gözdesi. Ne sendika ne siyaset. Kendisine bir bisiklet satın almıştı. Her hafta bir kenara biraz para koyuyordu. Bir margarin fabrikasında çalıştıktan sonra babamın çalıştığı iplik fabrikasına giren annem onunla tanıştığında bütün bunları takdir etmiş olmalı. Uzun boylu kahverengi saçlı, mavi gözlüydü. Dimdik dururdu. Kendine biraz fazla inanıyordu. Benim kocam hiç işçi gibi olmadı. Annem babasını kaybetmişti. Büyük annem 6 çocuğunun sonuncusunu da okutabilmek için evde kumaş dokuyor, çamaşır yıkıyor ve ütü yapıyordu. Pazar günleri kız kardeşleriyle birlikte annem pastaneden bir külah pasta kırıntısı alıyordu. Çıkmaya hemen başlayamadılar. Büyük annem kızların erkenden elinden alınmasını istemiyordu. Her evlilikte kazancın 1/4 masraflara gidiyordu. Burjuva ailelerin yanında çalışan babamın kız kardeşleri anneme tepeden baktılar. Fabrika kızları yataklarını yapmayı becerememekle hafif meşreplikle suçlanırdı. Köyde ona kötü gözle bakılıyordu. Dergilerde gördüğü modayı takip etmek istiyordu. Saçını ilk kestirenlerden biri olmuştu. Kısa elbiseler giyiyor, gözlerini, ellerini, tırnaklarını boyuyordu. Yüksek sesle gülüyordu. Aslında hiçbir zaman tuvaletlerde orasını burasını mıncıklatmamıştı. Her pazar ayine gider ve çarşaflarını, çeyizini kendi eliyle işlemişti. Capcanlı sözünü sakınmayan bir işçi kızdı. En gözde sözlerinden biri, ben bu insanların hepsini cebimden çıkarırım. Düğün fotoğraflarında dizleri görünüyordu. Gözlerin tam üstünde alnını sıkan duvağının altında kararlı bir ifadeyle objektife dikmişti gözlerini. Sarah Bernhard'a benziyordu. Babam onun yanında ayakta duruyor, küçük bir bıyık ve kolalı yakalık. İkisi de gülümsemiyor. Annem aşktan her zaman utandı. Birbirlerini okşayıp sevgi gösteren hareketlerde bulunmazlardı. Benim önümde babam onu hızlı bir baş hareketiyle yanağından sanki mecburmuş gibi öperdi. Çoğunlukla sıradan şeyler söylerdi ona. Ama dosdoğru gözlerin içine bakarak annem gülmesini tutarak başını öne eğerdi. Yaşım ilerledikçe ona cinsel imalarda bulunduğunu anladım. Babam sık sık bana aşktan söz edin mırıldanırdı. Annem herkesi şaşkınlığa sürükleyerek aile yemeklerinde işte sizi seven vücudum söylüyordu. Babam anne babasının sefaletini yeniden üretmemenin temel koşulunu öğrenmişti. Bir kadına kendini kaptırmamak. Y'de işlek bir caddenin üzerinde bitişik nizam uzanan ve arka tarafı ortak bir avluya bakan evlerden birini tuttular. İki oda aşağıda, iki oda da birinci katta. Özellikle annemin açısından yukarıda yatak odası hayali gerçekleşmişti. Babamın yaptığı tasarruflarla gereken bir her şeyleri oldu. Yemek odası takımı, aynalı dolaplı bir yatak odası, bir küçük kızları doğdu ve annem evde oturmaya başladı. Canı sıkılıyordu. Babam bir dam ustasının yanında iplik fabrikasından daha iyi ücretli yeni bir iş bulmuştu. Fikir annemden çıkmıştı. Tamir ettiği çatıdan aşağı düşen babamı neredeyse dili tutulmuş vaziyette eve getirdikleri gün büyük bir şok sadece. Ticarete atılmalıydılar. Yeniden tasarruf yapmaya koyuldular. Ekmeğe ve domuz etine kuvvet. Bütün muhtemel ticaretler arasında önemli bir sermaye ve özel bir beceri gerektirmeyen birini seçebilirlerdi ancak. Sadece mal alım satımı. Az kazançlı olduğu için pek pahalı olmayan bir ticaret. Pazar günleri bisiklete atlayıp çevredeki küçük meyhaneleri, şehir dışındaki bakkal tuhafiyecileri görmeye gidiyorlardı. Kazıklanmaktan, her şeylerini kaybedip sonunda yine işçiliğe düşmekten korkuyorlardı. Havre 30 kilometre uzakta. Kışın sis bütün gün buralara çöker kalır. Özellikle de nehrin kıyısında, Lavalle'de şehrin en çukur bölgesinde. Bir tekstil fabrikasının çevresinde kurulmuş işçi mahallesi. Descentais ailesine ait olan, daha sonra Bozak tarafından satın alınan fabrika 50'li yıllara kadar bölgelerin en büyüğüydü. İlkokuldan sonra kızlar dokuma tezgahlarında çalışmaya başladılar. Daha sonraları sabahın 6'sından itibaren çocuklarını kreşe bırakırlardı. Erkeklerin de 1/4 burada çalışırdı. Küçük vadinin dibinde yörenin tek kafe bakkalı. Tavan o kadar alçaktı ki elini kaldırdığında değerdi. Öğlen vakti bile elektrik yakmayı gerektiren loş bir yer. Doğrudan nehre dökülen bir kenefin bulunduğu küçücük bir avlu. Çevreye kayıtsız değillerdi ama onların da yaşaması lazımdı. Ticarethaneyi krediyle satın aldılar. Başlangıçta harikalar diyarı, raflar dolusu yiyecek ve içecek, kutu kutu ezmeler, paket paket kurabiyeler. Bir yandan da bu kadar kolaylıkla, bu kadar az bir bedensel çalışmayla şimdi para kazanıyor olmanın şaşkınlığı, sipariş ver, yerleştir, tart, basit hesaplar. Gel keyfim gel. İlk günler çıngırağın her çalışında ikisi birden dükkanda yeniden sıçrıyordu. Yine mi bu? Keyifleri yerindeydi. İnsanlar onlara patron diye hitap ediyordu. Alışveriş yaptığı malları çantasına koyduktan sonra alçak sesle bu sıralar sıkıntıdayım. Cumartesi günü ödesem olmaz mı diyen ilk kadınla birlikte işlerine kurt düştü. Derken bir başka kadın sonra bir diğeri. Veresiye ya da fabrikaya dönmek. Veresiye onlara ehveni şer gözüktü. Başa çıkmak için en önemlisi arzulara yer yoktu. Asla aperatif ya da güzel kutular yok, pazarlar hariç. İmkanları olduğunu göstermek için ilkin ziyafet çekip bonkörlük ettikleri eşe dosta soğuk davranmaya mecburlar. Her daim sermayeyi kediye yükleme korkusu. O günlerde çoğunlukla kışın nefes nefesi aç karnına gelirdim okuldan. Bizde hiçbir şey yanmazdı. İkisi de mutfakta olurdu. Babam masaya oturmuş pencereden bakardı. Annem gaz ocağının başında ayakta. Suskunluk üstüme bir ağırlık gibi çökerdi. Bazen biri ya da diğeri elden çıkarmak gerekecek. Ödevlerimi yapmaya başlamanın artık bir anlamı yoktu. Dünya başka yere gidiyordu. Kooperatife, tanzim satış mağazalarına ya da ne bileyim başka bir yere işte. O anda gayet masum kapıyı açıp giren müşteri sanki bizimle alay ediyor gibi geliyordu. Köpek gibi karşılanıp bütün gelmeyenlerin bedelini ödüyordu. Bütün dünya bizi terk ediyordu. Lavalle'deki kafe bakkal işçi maaşından daha fazla kazandırmıyordu. Babam aşağı Seyne'de bir inşaat şantiyesinde işe girmek zorunda kaldı. Ayağında uzun çizmelerle suyun içinde çalışıyordu. Annem dükkanı gün boyu yalnız işletiyordu. Yarı esnaf, yarı işçi. Her ikisinde kenarında, dolayısıyla yalnızlığa ve güvensizliğe mahkum. Sendikalı değildi. L sokaklarında yürüyüş yapan kara gömleklilerden ve sermayesini elinden alacak olan kızıllardan korkuyordu. Fikirlerini kendisine saklıyordu. Ticaret böyle şeyleri kaldırmaz. Yoksulluğa ve zahmete katlanarak giderek ufak ufak yerlerini edindiler. Veresiye kalabalık en yoksul işçi ailelerini onlara bağlıyordu. Başkalarının ihtiyaçları üzerinden geçimlerini sağlıyorlardı. Ama anlayışlıydılar. Çok ender olarak deftere yazmayı reddediyorlardı. Yine de tedbirsiz davrananlara bir ders vermeye ya da haftanın sonuna doğru eline para vermeden kendisi yerine bilerek çocuğunu gönderen anneleri tehdit etmeye hakları olduğunu düşünüyorlardı. Git annene söyle, borcunu ödesin. Yoksa bir daha sefere bir şey vermem ona göre. Burada artık en aşağılanan tarafta değildiler. Beyaz önlüğüyle annem tam manasıyla patrondu. Babam mavi iş tulumunu çıkarmadan servis yapıyordu. Öteki kadınlar gibi bunu satın alırsam kocam kavga çıkarır, şuraya gidersem kızar demiyordu. Babamın askerlik sırasında gitmeyi bıraktığı pazar hainlerine dönmesi için kötü tavırlarından vazgeçmesi için savaş veriyordu. Babam siparişlere ve hesap işlerine bakmayı ona bırakmıştı. Her yere gidebilen, başka bir deyişle toplumsal engelleri aşabilen bir kadındı. Babam ona hayranlık duyuyordu. Ama büyük iş başardım, ne rüzgar estirdim ama gibi laflar ettiğinde onunla dalga geçerdi. Seyne'nin Halicindeki Standard Oil'in rafinerisine girdi. Gece nöbetine kalıyordu. Gündüzleri müşteriler yüzünden uyuyamıyordu. Yüzü gözü şişiyordu. Petrol kokusu üstünden asla çıkmıyordu. İçini işlemişti ve onu besliyordu sanki. Yemeden içmeden kesilmişti. İyi para kazanıyordu ve geleceği vardı. İşçilere her türlü güzelliğe sahip, içinde banyosu ve tuvaleti bulunan bahçeli bir site vaat ediliyordu. Valle'de sonbahar sisi gün boyunca kalkmıyordu. Şiddetli yağmurlarda nehrin suyu evi basıyordu. Su sıçanlarının kökünü kazımak için sivri dişleriyle yakaladığı gibi omurgalarını kıran kısa tüylü bir dişi köpek satın almıştı babam. Bizden daha bahtsız olanlar da vardı. 1936 bir hayalin hatırası olabileceğini aklına bile getiremediği bir iktidarın yarattığı hayret ve onu orada tutamayacaklarına dair mütevekkil bir kesin inanç. 1936 bir hayalin hatırası olabileceğini aklına bile getirmediği bir iktidarın yarattığı hayret ve onu orada tutamayacaklarına dair mütevekkil bir kesin inanç. Kafe bakkal hiç kapanmıyordu. Ücretli tatillerini servis yaparak geçiriyordu. Bütün sülale sık sık geliyor, doyasıya yiyip içip keyiflerine bakıyorlardı. Bakır ustası ya da demir yollarında memur kayınbiraderlere bolluk sahnesi sergilemekten ne de mutluydular. Arkalarından zengin muamelesi görüyorlardı. Hakaret. İçmez de mevkini doldurmaya çalışıyordu. İşçiden ziyade tüccar görünmek rafineride ustabaşı oldu. Yavaş yavaş yazıyorum. Olgular ve seçimler bütün içinden bir hayatın açıklayıcı örgüsünü açığa çıkarmaya gayret ederek ilerledikçe babamın kendine has yüzünü kaybettiğim hissine kapılıyorum. Taslak bütünü kaplarken fikirler alıp başını gitme eğiliminde. Tersine anılardaki görüntülerin akmasına izin versem olduğu gibi gözümün önüne geliyor yine. Gülümsemesi, yürüyüşü, elimden tutup beni fuara götürüyor ve atlı karıncalar ödüm patlatıyor. Başkalarıyla paylaşılan bir toplumsal durumun bütün işaretleri benim için anlamsızlaşmaya başlıyor. Her seferinde bireysel olanın tuzağına düşmekten kendimi çekip çıkarıyorum. Zaman zaman italikle yazarak vurguladığım kulağımda kalan sözcüklere ve cümlelere mümkün olduğunca yakın durmaya çalıştığım bu girişimde doğal olarak en ufak bir yazma memnuniyeti söz konusu değil. Bütün bu nostaljik, patetik ya da müstehzi biçimleri reddetmenin nedeni okuyucuya ikili bir anlam göstermek ve ona sırdaşlık zevki sunmak için değil. Sadece bu sözcükler ve bu cümleler babamın içinde yaşadığı dünyanın, benim de yaşadığım dünyanın sınırlarını ve rengini çok iyi anlattığı için. ve bu dünyada hiçbir zaman bir kelime başka bir kelimenin yerini anlaşılmazdı. Günün birinde küçük kız okuldan boğaz ağrısıyla geldi. Ateşi bir türlü düşmüyordu. Difteriye yakalanmıştı. Valle'deki öteki çocuklar gibi o da aşılı değildi. Öldüğünde babam rafinerideydi. Eve döndüğünde uluması ta sokağın başından duyuldu. Haftalar boyunca şaşkınlık, ardından melankoli krizleri, konuşmadan öylece duruyor, masadaki yerinden dışarıya bakıyordu. Durup dururken dövünüyordu. Önlüğünden çıkardığı bir kumaşla gözlerini kurulayarak anlatıyordu annem. 7 yaşında öldü, tıpkı küçük bir Azize gibi. Nehrin kıyısındaki küçük avluda çekilmiş bir fotoğraf. Kolları sıvalı beyaz bir gömlek, büyük ihtimalle flanel pantolon, omuzlar çökük, kollar hafifçe bükülmüş. Objektife yakalanmış olmanın hoşnutsuz hali. Belki de pozunu almaya vakit bulamadığı için 40 yaşında. Geçmişin mutsuzluğunu ya da beslenen umudu gösteren hiçbir şey yok görüntüde. Sadece zamanın gayet açık belirtileri, küçük bir göbek, şakaklarda ağıran saçlar, daha belli belirsiz olarak toplumsal durumun işaretleri, vücuttan ayrık kollar, küçük burjuva bir gözün arka planı olarak seçemeyeceği kenef ve çamaşırhane. 1939'da ona celp gelmedi. Daha o zamandan fazla yaşlıydı. Rafineri Almanlar tarafından ateşe verildi ve bisikletiyle yollara düştü. Annemse bir arabadaki tek kişilik boş yerden faydalanıyordu. 6 aylık hamileydi. Pont Oydemer'de top mermisi parçaları yüzüne isabet etti. Açık olan tek eczanede tedavisi yapıldı. Bombardımanlar devam ediyordu. Kayınvalidesiyle görümcelerini çocuklarıyla birlikte Lüzyıks'taki büyük kilisenin merdivenlerinde buldu. Merdivenlerde, meydanda iğne atsan yere düşmeyecek halde sığınmacılarla doluydu. Korunduklarına inanıyorlardı. Almanlar onlara ulaştığında L'ye döndü. Bakkal oradan ayrılamayanlar tarafından baştan aşağı yağmalanmıştı. Derken annem de geldi ve takip eden ay ben doğdum. Okulda anlamadığımız bir problem olduğunda bize savaş çocukları derlerdi. 50'li yılların ortalarına kadar tüm bayram ve Noel yemeklerinde hep birazdan o dönemin efsanesi anlatılırdı. Durmadan korku, açlık, 1942 kışının soğuğu konularına gelinirdi. Her şeye rağmen hayatta kalmak lazımdı. Her hafta babam L'ye 30 kilometre uzaktaki bir depodan bisikletine bağladığı bir arabayla artık teslimat yapmayan bir toptancıdan mal taşıyordu. 1944 yılının durmak bilmeyen bombardımanları altında Normandiya'nın bir bölgesinde yiyecek içecek almaya gitmeye devam etti. Kalabalık aileler, ihtiyarlar, kara borsanın dışında kalanlar için yalvar yakar takviye istiyordu. Valle'deki erzak kahramanı olarak görülüyordu. Seçim sonucu değil zaruret. Sonradan o yıllarda hakikaten yaşamış olduğunun bir rol oynadığının inancı. Pazarları dükkanı kapatıyor, ormanda gezintiye çıkıyor ve yumurtasız imal edilmiş pastalarla piknik yapıyorlardı. Şarkı söyleyip ıslık çalarak beni omzunda taşırdı. Bomba alarmlarında köpekle birlikte kafedeki bilardo masasının altına girerdik. Bütün bunların üstüne kaderimiz böyleymiş duygusu. Kurtuluştan sonra yolumuz sözcüğüyle kafiyeli bir alay domuz lafını ekleyerek bana Marsellesi söylemeyi öğretti. Etraftaki diğer insanlar gibi çok neşeliydi. Bir uçak sesi duyulduğunda hemen elimden tutup beni sokağa götürür ve gökyüzüne kuşa bakmamı söylerdi. Savaş bitmişti. 1945'teki genel umut havasıyla Valle'den ayrılmaya karar verdik. Sık sık hastalanıyordum. Doktor beni sanatoryuma göndermek istiyordu. Rüzgarlı havasının nehirdi, dereydi gibi şeylerin olmamasının sağlığa iyi geleceğini düşündükleri Y'ye dönmek üzere ticarethaneyi sattılar. Tam Ekim'deki fuarın ortasında ön tarafında bizim bindiğimiz nakliye kamyonu Y'ye geldi. Şehir Almanlar tarafından ateşe verilmiş, yakılmıştı. Barakalar, dönme dolaplar, atlı karıncalar yıkıntıların arasından yükseliyordu. 3 ay boyunca aileden birisinin ödünç verdiği elektriksiz, toprak zeminli, eski püskü mobilyalı iki odada yaşadılar. Onların imkanlarına denk düşen satılık tek bir dükkan yoktu. Bombaların açtığı çukurları doldurma işinde çalışmak üzere belediyeye girdi. Akşamları annem eski kuzinelerin etrafında el bezlerini asmak için olan çubuğa tutunup ne mevki ama derdi. O hiçbir zaman cevap vermezdi. Öğleden sonralar annem beni bütün şehirde dolaştırırdı. Sadece merkez yıkılmıştı. Dükkanlar evlere taşınmıştı. Yoksunluğun, açlığın ölçüsü bir görüntü. Bir gün hava erkenden kararmış, sokaktaki tek aydınlık pencerenin önündeki küçük tezgahta pembe renkli, oval, üzerleri beyaz pudralı şekerler selofan torbaların içinde pırıl pırıl parıldıyordu. Onlara el sürmeye bile hakkımız yoktu. Karne gerekiyordu. Kara ve düşkünler evine giden yolun üzerinde merkezden uzak bir mahallede bir kafede bir kafe bakkal oduncu kömürcü dükkanı buldular. Bir zamanlar küçük bir kızken annem alışverişe oraya gidermiş. Uç tarafına kırmızı tuğladan bir bölüm eklenerek dönüştürülmüş bir köylü evi. Büyük bir avlu, bir bahçe ve depo olarak kullanılan yarım düzine bina. Giriş katında yukarıdaki odalara ve tavan arasına çıkan merdivenin bulunduğu küçük bir bölüm bakkalla kafeyi birbirine bağlıyordu. Her ne kadar artık mutfak olarak kullanılsa da müşteriler bakkaldan kafeye geçiş yolu olarak hep bu bölümü kullandılar. Merdivenin basamaklarında odaların kenarında hep rutubetten zarar görmemesi gereken kahve, şeker gibi ürünler depolanırdı. Giriş katında tek bir şahsi yer yoktu. Tuvalet avludaydı. Nihayet temiz havada yaşıyorduk. Babamın işçilik yaşamı burada sona eriyordu. Onunkinin yakınında pek çok kafe vardı ama geniş bir daire içinde bakkal yoktu. Uzun bir süre merkez harabe olarak kaldı. Savaş öncesinin güzelim bakkal dükkanları geçici sarı barakalara yerleşmişti. Kimsenin onların hakkını yemeye niyeti yoktu. Bu deyimin de pek çok diğerleri gibi çocukluğumdan ayrılmaz bir yeri vardır. Ancak düşünme gayreti sonunda o zamanlar içerdiği tehditten onu sıyırmaya başarabiliyorum. L'deki denli sadece işçi mahallesi değildi. Sanatkarlar, orta boy fabrikaların ya da hava gazı işletmesinin memurları, ekonomik sıkıntı içinde emekliler vardı. İnsanlar arasında daha fazla bir mesafe, ortak avlusu olan 5-6 evli bloklardan parmaklıklara ayrılan küçük taş evler, her tarafta küçük sebze bahçeleri. Müdavimler kafesi, iş öncesi ya da sonrası düzenli içkiciler, onlar için kutsal mekan, şantiye çalışanları, bazı müşteriler, durumlarına bakılırsa daha az mütevazi başka bir yer seçebilirlerdi. Emekli bir deniz subayı, bir sosyal güvenlik denetçisi, yani burayla pek gurur duymayan tipler. Pazar gününün müşterisi farklı. Saat 11'e doğru bir şeyler içmek için ailece gelenler, çocuklara nar şurubu. Öğleden sonra saat 6'ya kadar dışarı çıkmalarına izin verilen düşkünler evinin yaşlıları. Neşeli ve gürültücü, etrafa romans saçıyorlar. Bazen onları presentable bir şekilde rahibelerin yanına göndermeden evvel avludaki müştemilatlardan birinde bir battaniye üzerinde sızıp kendilerine gelmelerine izin vermek gerekiyordu. Pazar günleri kahve onlar için ailelerin yerine geçiyordu. Babamın faydalı bir toplumsal işleve sahip olma vicdanı, onlar da her zaman bu durumda değillerdi dediği ama niçin bu hale düştüklerini tam olarak açıklayamadığı bütün herkese bir eğlence ve özgürlük mekanı sunmak istemesi. Asla öyle bir yere ayak basmayı aklından bile geçiremeyenler için bir meyhane, yakındaki iç çamaşır fabrikasının çıkışında kızlar doğum günlerini, evlilikleri, birisinin işten ayrışını ıslatmaya gelirlerdi. Bakkaldan paket paket üstü şekerli bisküvilerden alırlar, onları köpüklü şaraba bandırırlar ve masanın altında iki büklüm kahkahalarla gülerlerdi. Aşağı bir yaşam biçimi olarak kabul edilen yaşam biçimine iadeyi itibarla ona eşlik eden yabancılaşmanın kananması arasında yazarken dar bir yol. Çünkü bu yaşama biçimleri bizim için bir mutluluktu hatta ama aynı zamanda koşullarımızın aşağılayıcı engelleriydi de, evimizin yeterince iyi olmadığının bilinci. Hem mutluluk hem de yabancılaşma demek istiyorum. Bu çelişkinin bir kıyısından öteki kıyısına savrulma hissi.